Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Mental Kaloristen herkese merhabalar. Ben Hazal Sipahi. Vulva artma ve pembe am takıntısı başlıklı bu bölümü hazırlama sebebim Twitter'da karşıma çıkan bir video oldu. Videoda bir erkomuz pembe bir ambalajdan çikolatalı bir kek çıkardıktan sonra ağlamaya başlıyor. Ve videoya eşlik eden caps de pembe diye evlenene kadar vermeyen manitle ilk gece diyor. Cinselliği kişiler arasında yaşanan ve paylaşılan bir şey değil de birinden alınan bir şey olarak gören bu erkomuz, partnerinin vulvasının rengi pembe olmadığı için ağlıyor. Yeterince fıttırmış olabilirsiniz ama vulvasını pembe ambalajda ve pembe isteyen kişinin videosunu alıntılayan bir kullanıcının yazdıklarıyla devam edeceğim. Zina belasına battığım dönemde sürekli karşıma çıkan iğrenç bir durum. Çok iyi anlıyorum. Twitter'daki bu pembe am, kara am muhabbeti yeni değil. Bir başka post şöyle diyor. Türkiye'de kadın, siyah am, bok rengi ten, kötü kişilik, feminist. Beyaz ırk yabancı kadın, pembe am, beyaz tem. Güzel kişilik, feminist değil. Başka bir meme'de ise yataktaki ikiliden erkek olanın kadına bağırdığı bir ifadeye "Hani amın pembeydi" yazılmış. Mental Kulturist'in bu bölümünde jinekolog Irmak Saraç, dermatolog Bengüsü Özarslan, psikiyatrist ve cinsel terapist Seven Kaptan ve akademisyen Gizem Sivri'den aldığım görüşlerle pembe am takıntısını ve son dönemlerde popülerliği gittikçe artan vulva artma uygulamalarını konuşacağız. Pembe am takıntısının kökeninde nelerin olduğunu, ter rengine dayalı ayrımcılık ve seksizm üzerinden inceleyeceğiz ama önce ideal vulva algımızı nelerin şekillendirdiğiyle başlayalım. Jinekolog Irmak Saraç'a tırnak içinde normal vulva algımızı nelerin şekillendirdiğini sordum.
Şimdi normal vulva dediğimiz şeyi aslında ne belirliyor? Bir doktor olarak bizim aldığımız tıp eğitimi belirliyor tabii ki. Tıp eğitimini neye göre alıyoruz? Sonuçta anatomi atlaslarımız var, anatomi kitaplarımız var, jinekoloji kitaplarımız var. Fakat bunların hiçbirinde aslında varyasyon yok. Standart bir tane çizim bulursun. Labiaları gösteren, dudakları gösteren vesaire. Dolayısıyla da hani bu çizimler tabii ki önemli. Çünkü sonuçta textbook ya, norm kabul ediliyor. Ama genital bölge inanılmaz varyasyonu olan bir bölge. Renk olarak, boyut olarak aslında bir normali var mı? Yok. Yani belirlenmiş şu kadarın üzeri anormaldir denen bir değer bile yok aslında.
Tüm diğer güzellik standartlarında olduğu gibi tırnak içinde mükemmel vulvaya dair algımızda kültürel, tarihi ve sosyal faktörlerin etkileşimiyle şekilleniyor. Farklı kültürlerde, farklı zamanlarda farklı güzellik ideallerinin kabul görmesi, reklam, moda ve porno sektörlerini içine alan medyanın güzellik ideallerini şekillendirmesi, sanat ve edebiyatta genitallerin yıllar içerisinde değişen tasvirleri, akranların etkisi, kişisel karşılaşmalar ve yaşanmışlıklar, kozmetik prosedürlerinin pazarlanması, cinsellik eğitimi ve sağlık hizmetlerinde maruz kalınanlar, nasıl bir vulvanın kabul gören ve güzel olan vulva olduğuna dair algılarımızı şekillendiren faktörlerden. Vulva algımızı diğer vulvalar ve onlara dair imgeler şekillendiriyor yani. Gördüğümüz ya da görmesek de olması gereken olduğunu varsaydığımız vulvalar. Psikiyatrist Seven Kaptan'a vulvalarımızın nasıl görünmesi gerektiğini nasıl karar veriyoruz diye sordum.
Vulvanın nasıl görünmesi gerektiğine kim, ne zaman, nasıl karar verdi bilmiyorum gerçekten. Ama erkeklerden şüpheleniyorum açıkçası. Çünkü kadınların birbirinin vulvalarına bakıp kıyasladıklarına hiç şahit olmadım. Hiç sanmıyorum böyle bir şey olsun. Vulva beyazlatma gibi bir işlemi, yani bunun var olabileceğini bir şekilde duymaya başladı insanlar. Ve kadınlar bunun için doktora gittikçe de bu konu ticari bir malzemeye dönüşmeye başladı. İşte reklamları yapılmaya başladı. Ve bu algı, olması gereken vulva böyle olur algısı gittikçe kemikleşti sanırım.
Temsil eksikliğinden beslenen, çeşitliliği görmezden gelen dar güzellik standartlarından bahsediyoruz. O nedenle tek bir mükemmel vulva veya genital görünümün olmadığını bilmek çok önemli. Dermatolog Bengüsü Özarslan, vulvalar hakkında konuşabilmenin, vulvaların ne kadar çeşitli olabileceğini görmenin, vulva algımızı bu çeşitliliğin kabullüğüyle şekillendirmemizde etkili olabileceğini hastalarıyla görüşmelerinden örneklerle anlatıyor.
Bir de en çok rahatladıkları şeylerden biri bence başka bir kadınla bunu konuşuyor olmak. Vulva meseleleri hiç konuşulmuyor ya. Herkes herkesinkini Yani ya o televizyonda işte pornolarda gördükleri gibi zannediyorlar. Ya da işte şey gibi. Hani benimki çok çirkin. Zaten bize öğretiliyor ya. İşte her şeyimiz çok çirkin. Vulva da çirkin, kötü, pis bir yer. Halbuki konuşunca anlıyorlar ki. Yani gerçekten herkesinki kendine özgü. Ve bunun bir normali yok. Tamamıyla size özgü. Ve hani bir şeye benzemesi gerekmeyen bir alan. Ama bunu sana işte tek başına vermek bir kadın için çok zor olabiliyor. Ki mesela böyle şeyler dedikodu çok kurtarıcıdır bence. Hani böyle o kadın, yani dedikodu bir mücadele biçimi bile olabilir. Hani o özellikle küçük yerlerde oturursunuz, konuşursunuz. İşte o AD seanslarında falan kadınlar birbirlerini rahatlatırlar. Hani o kadar gizli saklı bir şey değildir. Ve normalleşir o sırada. Birlikte birbirlerine çözümler yaratırlar. Bir rahatlarsınız, bir nefes alırsınız. Artık bu mevcut sistemde o ağda seansları yok. Kadınların böyle evde toplanıp birbirlerine böyle işte şey yaptıkları, ağda yaptıkları bilmem ne falan filan. Onlar ellerinden alındı. Ortak paylaşım alanları artık böyle kuaförlere, güzellik merkezlerine, işte böyle hekimle birebir temasa falan kaldı. Dolayısıyla kendini rahatlatabileceği bir alan yok ki işte örgütlü bir bilince dahil ya da örgütlü bir mücadeleye dahil değilse o çok çok daha zor oluyor. O yüzden biraz daha böyle yani ilk işe rahatlatarak başlamak gerekiyor çoğunlukla. Yani ben tek başıma mücadele edemedim mesela. Yoğun bir depresyon tedavisi alarak da estetik sektörünü bıraktım.
Vulvalarımızın rengi söz konusu olduğunda acaba benim vulva rengim yine tırnak içinde normal mi sorusunu ne zaman sormaya başladığımızı düşündüm. Kişisel tarihimden yola çıkacak olursam lisedeyken bir arkadaşımızın evinde oturuyorduk. Annesine vulva derisinin neden zamanla koyulaştığını sorduğunu ve annesinin cevabının da seks yapmaktan koyulaşır olduğunu söyledi. E tabi o odada bulunan herkesin aklına o gün seks yaptıkça vulvamızın renginin koyulaşacağı girmiş oldu. Akademisyen Gizem Sivri'nin vulva rengine dair düşünmeye başlaması da yine benimki gibi akran sohbetleriyle başlıyor.
Ben şunu hatırlıyorum. Arkadaşlarım arasında Ada'nın vulvamızı işte kararttığı renginin o pembiş pembişlikten birdenbire kahverengiye dönmek durumunda kaldı ve bunu engellemek için bir takım kremler olabildiği. Yani biz niye bunu engellemeye çalışıyoruz bir? İkincisi o pembiş pembiş, ben hiçbir zaman açıkçası pembiş pembiş hatırlamıyorum. Öyle değildi yani. Öyle bir şey yok. Üçüncüsü de bunu engellemek için bir takım kozmetik ürünleri kullanmaya başlamayı 15-16 yaşında, 17 yaşında genç kadınların düşünmeye başlaması da oldukça enteresan, korkutucu. Dünyanın her yerinde kadın olmanın size yüklediği, kadınlara yüklenen bir takım misyonlar var. İşte kibar olmak, çok seksi olmak, gerektiğinde anne olmak, anne olduğunda seksi olmamak, emzirmek, emzirmemek, çocuk doğurmak, o yaşta doğurmamak, evlenmek, evlenmemek, ah tonla yani bir sürü şey sayabiliriz. Bu da onların bir parçası. Yine senin bedenin üzerinde kurulan otorite senden, sana böyle bir liste veriyor. Diyor ki işte bak olması gerekenler işte vulva pembe olacak, klitorisin öyle çok da sarkık falan olmayacak, işte şu şekilde olacak. Hala da hem Amerika'daki hem Avrupa'daki feminist örgütlenmeler ve feminist sosyal medya hesaplarında vajinanız normaldir, şekli ne olursa olsun, vajinanız ya da klitorisiniz, vulvanız farklı şekillerde olabilir, bakın böyle böyle oluyor falan gibi bir takım karikatürlerle dünya kadınlarına cinsel eğitim vermeye çalıştıkları bir süreç içerisindeyiz. Dolayısıyla sinirleniyorum yani.
İnsan anatomisinin birçok özelliği gibi vulvanın rengi de kişiler arasında önemli ölçüde farklılık gösteriyor. Tek bir normal vulva rengi yok. Vulvanın görünümü genetik, hormonlar, yaş ve genel cilt pigmentasyonu gibi faktörlerden etkileniyor. Dolayısıyla vulvanın renginin zamanla değişebileceğini unutmamak da önemli.
Daha pübert öncesinde daha açık renk. Gittikçe koyulaşır aslında. Üreme çağındaki kadınlarda daha koyu renktir. Yani orada pigment hücreleri vardır ve normal cilt rengi gibidir. Cilden bir tık daha da koyu olabilir aslında.
Sizin cildiniz Fitzpatrick 3, işte diyelim ki buğday tanesiniz hafif. Vulvanız Fitzpatrick 4, biraz daha işte koyu, normal. Ama böyle dediğim gibi Cushing var, Addison var, böyle işte vücudunuzdaki kortizol düzeyiyle ilgili hastalıklar ya da diyabet. Bunlar kıvrımların rengini, vulvanın rengini hafif değiştirebiliyorlar. Artık şeyi düşünün, kolunuzun bir yerini sürekli kaşıyın. Bir noktadan sonra koyulaşacaktır. Çünkü melaninler yanıt verirler travmaya. Mesela bomb kontrol hapları bazen yapabiliyor bunu. Ondan sonra işte steroid tedavisi alıyorsanız olabiliyor. Yani çok güneşlenilen bölgeler değil bunlar. Normalde güneş hiperpigmentasyon yapar ama burası için geçerli değil. Genetik mesela, yani hani Annenizinki koyulaştıysa %98'i de koyulaşacak bu kadar. Yaşla birlikte melanositlere bağlı ya da o destek birimlerinin değişmesine bağlı, azalmasına bağlı. Böyle kolajeni falan da kaybediyoruz bir sene. O destek doku da kayboluyor. Dolayısıyla böyle her türlü şeye böyle daha hassas hale geliyoruz.
Özetle vulvanızın görünümü herhangi bir yeni anormal pigmentasyon, kaşıntı veya herhangi bir büyüme ile ilişkili koyu lekelenmeler belirmesi gibi durumlar olmadığı sürece normal. Ancak demin saydığım gibi durumlar söz konusuysa bir sağlık profesyonele başvurmak gerekiyor. Gelelim vulva rengi söz konusu olduğunda güzellik standartlarını belirleyen ayrımcılıkların detayına ve erkoların pembe am takıntısına. Tüm erkeklerin vulva rengi söz konusu olduğunda takıntılı olduğunu tabii ki de iddia etmiyorum. Ama pembe am, kara am gibi karşılaştırmalara giderek daha sık rastladığımı söylemem mümkün. Aynı oranda vulva artma işlemlerinin reklam ve tanıtımlarına da. Yani pek çok vulva sahibi önce utandırılıyor, sonra da bu inşa edilmiş utançlarını geride bırakmak için kendilerini güvenilir olmayan yöntemlere yüklü miktarlarda para harcamak durumunda hissediyor.
Bu kere bölgenin sürekli olarak kirli olduğu iddia ediliyor. Tüylenme, tüylerin alınması, tüylerin temizlenmesi. İkincisi de regle olduğunuz dönemde kirli olarak atfedilmeniz. Hiçbir zaman pembe olmayan bir organın nasıl pembe olması gerektiği talebi, ben bunu hala merak ediyorum. Nasıl pes pembe olması gerektiği talebi ortaya çıktı da ve biz bu talep doğrultusunda tıp dünyasında bir takım uygulamalar ya da kozmetik ürünler kullanmaya başladık. Bunun başlangıcı neresi?
Fiziksel özellikler ve cinsel tercihler söz konusu olduğunda kişilerin farklı farklı zevkleri olabilir. Ancak neyi neden istiyor ve arzuluyor olabileceğimizi de düşünmek gerekiyor. İyileşme çizimlerinin yaratıcısı Melis Berk'in bir çiziminde de dediği gibi, zevkler ve renkler politiktir. Bu bölümde de derdimiz vulvasını artmak isteyen, arttığında daha güzel olacağını düşünen ya da bu gibi işlemler yaptırmış kişilerle değil, vulvamızı olduğu gibi kabul etmemizin önünde duran, o dar güzellik standartlarını belirleyen, dayatan ve bu standartların dışında kaldığında da sana kendini kötü hissettirenlerle. Dolayısıyla açık renk vulvanın daha güzel, makbul, ideal vulva olduğuna dair algının altında yatan kültürel etkiler ve toplumsal güzellik standartlarındaki ayrımcılıkları cinsiyetçilik ve ırkçılık başlıkları altında inceliyoruz. Buradaki sorunlu varsayım, vulvanın çekici olabilmesi için çocuksu olması ve melanin içermemesi gerektiği. Çünkü pembe am takıntısı ırkçı ve seksist ideallere dayanıyor. Cinsiyetçilikle başlayalım.
Neye uydurmaya çalışıyoruz aslında genital bölgemizi ve de neden uydurmaya çalışıyoruz? Ben hep bunu düşünüyorum. Yani labiyoplasti en çok plastik cerrahların yaptığı ameliyatlardan bir tanesi herhalde. Bilmiyorum. Kadın doğumcular da yapıyor. O yüzden gerçek sayıyı bilmek hiçbir zaman pek mümkün değil. Neden dudakçıklarımızı küçültüyoruz? Neden renklerini açıyoruz? Neden vajinamızı daraltıyoruz? Neye benzemeye çalışıyoruz? Yani ideal diye bir şey yok ki burada. Bir dönem hani ideal kadın bedeni olarak Barbie bedeni düşünülüyordu ve aslında onun da gerçek hayatta olsaydı yürüyemeyeceğini bile tespit etmiştik. Aslında genitaller de belki Barbie'ye benzetilmeye çalışıyor. Neredeyse yok getireceğiz yani. Ya da böyle prepübertal dediğimiz daha adet görmemiş bir çocuğunkine benzetme haline getirmeye çalışıyoruz gibi geliyor bana aslında.
Ergenlikle birlikte östrojenin etkisiyle vulvada koyulaşma başlıyor. Gebelik vesaire yani sonraki süreçte de hormonlar etkili oluyorlar. Daha açık renkli olması vulvanın sanki kadının daha erken yaşlarına atıf yapıyor gibi düşündürüyor beni. Daha genç, daha çocuksu dönemler. Pedofilik bir yerden söylemiyorum. Bekaret vurgusu var denebilir belki de. Hani böyle kullanılmamış, taze, paketinden yeni çıkmış, ne bileyim bunun gibi bir şey olabilir. Hani kadınların eşlerine hediye olarak kızlık zarlarını diktirip kendilerini sunduklarını duyuyoruz ya. Buna benzeyen bir yerden, yine erkeğin gözünden, yine erkek için kendini, bedenini bir şekilde metalaştırma.
Jinekolog Irmak Saraç da, psikiyatrist Seven Kaptan da açık renkli vulva talebinin vulvanın erken yaşlarımızdaki halini çağırdığına işaret ediyor. Seven'in anlattıklarıyla bana bu bölümü yapma ihtiyacı hissettiren pembe ambalajlı video arasındaki bağlantıyı da kolayca kurabiliriz. Bu tabloya baktığımızda bence pembe am takıntısı, bekaret takıntısı ve genç kadın düşkünlüğüyle el ele yürüyor. Cinsiyetçi köyde yürüdükleri bu yolun adı da kadınların çocuklaştırılması. Peki nedir bu kadınları çocuklaştırma? Kim, neden yapar? Yetişkin kadınlara çocukmuş gibi ya da kendi kararlarını veremeyecekmiş gibi davranmayı içeren kadınları çocuklaştırmak, cinsiyet stereotiplerinden, güç dinamiklerinden ve kültürel etkilerden kaynağını alan cinsiyetçi bir davranış. Kadınları çocuklaştırmanın kökeninde kadınların doğası gereği daha zayıf ve korunmaya muhtaç olduğu ön kabulü var. Bu Bu yargı kadınların üstünde güç ve kontrol kurmaya kendini muktedir sanmaya neden oluyor. Kadınlar bağımlı ve çaresiz görüldükçe ve bırakıldıkça üstlerinde otorite ve tahakküm kurmak kolaylaşıyor. Günün sonunda kadınların kendi hayatlarına dair bağımsız seçimler yapabilmesi sınırlanıyor. Çocuklaştırmanın kaynağını patriarkal tutumlardan aldığını da söyleyebiliriz. Kadınların çocuklaştırılması patriarkanın ve erkeklerin kadınların yaşamları üzerindeki kontrolünü güçlendirmeye hizmet ediyor. Kimi zaman kadınlara karşı gösterilen paternalist tutumlar da bu çocuklaştırmanın bir parçası olabiliyor. Güç ve kontrol ebeveyn çocuk hiyerarşisi yaratılarak sağlanmaya çalışılıyor. Kimi zaman güvensizlik ve kıskançlık nedeniyle kadınlar çocuklaştırılıyor ki kadınlar bağımlı olsun ve tehdit oluşturmasın. Kimi zamanlarda da kadınları çocuklaştırdığımızın ve toplumsal cinsiyete dair eşitliksiz kalıp yargıları sürdürdüğümüzün farkında olamayabiliyoruz. Kadınları çocuklaştırmanın kadınlar için devasa negatif etkileri var ve tabii genel anlamıyla toplum içinde. Kadınların çocuklaştırılması onların yetkinliklerini, seçeneklerini, fırsatlarını kısıtlıyor. Kadınlar çocuklaştırıldıkça kamusal hayata katılımlarının önündeki engeller yükseliyor. Kadınlar çocuklaştırıldığında özellikleri zayıflıyor ve güçsüzleşiyorlar. Kendi seçimlerini kendileri yapamaz halde oldukları vurgusu özgüvenlerini ve öz yeterliliklerini olumsuz etkiliyor. Sürekli başkalarına bağımlıymış gibi muamele görmek öğrenilmiş çaresizliğe yol açabiliyor. Kadınlar gerçekten kendi başlarına idare edemeyeceklerine inanmaya başlayabiliyorlar. Bu da kadınları istismar edilmeye ve şiddet görmeye daha açık hale getiriyor. Kişisel ilişkilerde çocuklaştırma, partnerlerden birinin aşırı kontrol uyguladığı ve diğerinin itaatkar bir role zorlandığı sağlıksız dinamikler yaratabiliyor. Kadınların bedenleri, ilişkileri, kısacası yaşamlarına dair özgürce ve etki altında kalmadan seçim yapmasının önünde bir engel olarak duran bu çocuklaştırmanın kadınların sağlığına etkisi de büyük. Kadınların özgüvenine, özerkliğine ve refahına zarar verebilecek cinsiyete dayalı bu ayrımcılık biçimi olan çocuklaştırmadan vulvalarımızda, cinselliğimizde tabii ki muaf değil. Önce psikiyatrist Seven Kaptan'ı, sonra jinekolog Irmak Saraç'ı dinleyeceğiz.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Podbi Medya'dan yeni bir podcast dizisi. Misafir Odası.
Aa, hayali kitlem. Merhaba. Nasılsınız?
Ben Umay. 35 yaşındayım. Kafamın içinde kalmayı severim.
Allah. Annem yok.
Ben annenizi gördüm.
Fayruz. Neydi bizim örgütün adı? Susun!
Volkan Çıkıntıoğlu'nun yazdığı, Tunç Şahin'in yönettiği, başrollerinde Aslı İnandık, Güven Murat Akpınar ve Derya Alabora'nın oynadığı Misafir Odası tüm podcast platformlarında yayınlanıyor.
Benim klinik tecrübemde cinsel işçi bozukluğuyla gelen kadınların büyük kısmı cinsel organını güzel ya da estetik bulmadığını söylüyorlar zaten. Neden böyle düşünüyorsunuz ya da hani nasıl bir kıyaslama yaptınız, kaç vulva gördünüz ve bu sonucu çıkardınız diye sorduğumda da bilmiyorum diyorlar çoğunlukla. Kendi organına yabancı olmak bunun bir tarafı tamam. Ama bu saçma güzellik dayatmalarının da etkisi olabileceğini düşünüyorum. Bir yerlerden kulaklarına gelmesi, olması gereken vulvanın daha beyaz olması, neye göre daha beyazı bile bilmediği yerden aslında kendisini eleştirmeye başlayabiliyor. Partneri hiç bu konuda yorum yapmasa da kadın kendi organını çirkin, pis hissedebiliyor. Bu da cinselliğine olumsuz yansıyor elbette. Özgüveni azalıyor, kaçınmaları artabiliyor, çıplaklık gibi, vulvasına dokundurmama, oral seks istememe gibi. Kaygılı ve huzursuzlukla yaptığı sevişmeden de bir şey anlamıyor tabii ki. Bu tür kaygılarla gelen danışanlarıma bedenlerinin görünümünden çok işlevlerine odaklanmalarını öneriyorum. Bunları konuşuyoruz çoğunlukla. Vulva resimleri gösteriyorum. Bazen çeşit çeşit görsellere bakıyorlar ve onlar da şaşırıyorlar bu kadar çeşitli bir görünümde olabileceklerini. Bazen soruyorlar bazıları benimki buna benziyor, bu normal mi diye. Diyorum ki tabii ki normal. Parmak izlerimiz de farklı ama çirkin demiyoruz bu farklılıkları. Bu da onun gibi bir şey diyorum. Ve bu normali duymak çok rahatlatıyor kadınları. Bazen eşleri araya giriyor. Ben seviyorum, benim için hiçbir problem, sıkıntı yok ama sen izin vermiyorsun diyorlar. Bunu duymasını sağlamaya çalışıyorum. Sonuçta vulvanın renginden çok daha önemli şeyler var seks sırasında olması gereken. En önemlisi de haz. O yüzden bırakalım bunları da herkes hazına baksın.
Bazen kadınlar kendi vulvalarıyla ilgili gelip de rahatsızlıklarını söylediklerinde bazen şununla da gelebiliyorlar. Partnerim işte benimkinin işte labiyalarının büyük olduğunu söyledi, geniş vajinamın geniş olduğunu, dar olduğunu söyledi vesaire. Sen hayatın boyunca partnerinin penisinin mesela ya da sen şu anda partnerinin penisinin boyuna, rengine, şekline laf ettin mi diyorum. Yo diyor. Neden diyorum. Aslında iki sebebi var. Bir, zaten onunla ilgili normalle ilgili hiçbir bilgisi yok. İkincisi de böyle bir hak görmüyor kendini. Ama erkekler, yani erkeklik diyeyim, bu hakkı görüyor kendinde.
Vulvalarımızın kılsız ve açık renkte olmasını isteyebiliriz. Ancak bu isteğimizin altında nelerin yattığına dair farkındalık geliştirebilirsek vulvalarımızı oldukları gibi de kabul edebiliriz. Yani kılıyla, rengiyle, şekliyle çok çok çok çok çeşitli, yani biricik. Belki öyle olunca vulvamızın nasıl göründüğüne dair endişe yükümüz azalır. Ve vulvalarımızı değiştirmek için harcadığımız zaman ve parayla yolu bizleri kötü hissettirmekten geçmeyen şeyler yapabiliriz. Vulvalarımızın çocuksulaştıkça daha güzel olduğunu söyleyen ve belki de içselleştirdiğimiz bu estetik anlayışının da cinsiyetçi olmadığını düşünmüyorsunuzdur herhalde. Neyin estetik, yani güzel olduğunu kültürel etkiler, medya, sanat, felsefe ve teorik bakış açıları belirliyor. Yani yine bir hayli eril bir ortamdan bahsediyoruz. Neyi estetik bulduğumuza dair cinsiyetçi tutumların arasında nesneleştirmeyi, kadın güzelliğinin dar ideallere sıkıştırılmasını, geleneksel cinsiyet rollerinin güçlendirilmesini, çeşitliliğin yetersiz temsilini, nedensiz cinselleştirmeyi, farklı cinsiyetlere göre farklı standartların geçerli kabul edilmesini ve yaşa dayalı ayrımcılığı sayabiliriz. Pembe am takıntısındaki ırkçı kökenlere de bu estetikten zıplayabiliriz. Makbul olan, ideal olan, güzel olan, estetik olan vulvanın açık renkte olması gerektiği varsayımının güzellik ideallerini ve çekicilik standartlarını şekillendiren tarihi ve kültürel faktörlere dayandığını söylemiştik. Güzellik idealleri farklı kültürlere ve zaman dilimlerine göre değişiyor olsa da açık ten renginin daha kabul edilebilir olduğuna yönelik algının köklerini kolonyal sömürgecilik dönemine ve hatta öncesine kadar sürebiliriz. Peki ten rengi ayrımcılığı olarak çevirebileceğimiz colorism nedir? Genellikle aynı etnik veya ırksal gruptan kişilere yönelik daha koyu ten rengine sahip kişilere karşı ön yargı veya ayrımcılığa ten rengi ayrımcılığı deniyor. Bugün ten rengi ayrımcılığının yoğun bir biçimde devam ettiğini pek çok örnekle söyleyebiliriz. Prens Harry ve Meghan Markle'ın bebeklerinin ten renginin koyu olabileceğine dair monarş tarafından dillendirilen kaygı, fotoğraf çekimlerinden sonra Beyoncé'nin ten renginin çeşitli uygulamalarla açılması, dizi ve filmlerde daha iyi diyebileceğimiz karakterlerin daha açık tenli siyahlardan seçilmesi gibi. Açık ten renginin daha makbul olduğu varsayımını etkileyen tarihsel faktörlere baktığımızda açık tenin zenginlik, ayrıcalık ve sosyal statüyle ilişkilendirildiğini görüyoruz. Avrupa'ya güzellik standartlarının neredeyse tüm dünyada kabul görüyor olması da açık tenin devam eden bir güzellik ideali olarak kabul edilmesinde etkili. Bu durumda hem kolonyalizmin hem globalleşmenin hayatlarımızın üzerindeki etkilerinden. Peki medyaya baktığımızda neler görüyoruz? Pornografi ve reklamlar genellikle güzellik standartlarını ve ideallerini belirleyici, güçlendirici ve devam ettirici bir rol üstleniyorlar. Porno ve reklam sektöründe ten rengi ayrımcılığına daha yakından bakalım. Özellikle ana akım pornoda yapımcıların kadın oyuncular söz konusu olduğunda açık tenli oyuncuları seçmesi, siyah oyuncuların fetiş nesnesi haline getirilmesi, ırksal stereotipleri güçlendirecek şekilde siyah oyunculara yer verilmesi, zaten aslında pornolarda bu ırkların çok çeşitli şekillerde fetişleştirerek gösterilmesi, porno tanıtım materyallerinde açık tenli kişilerin öne çıkarılması, pornoların kategorilendirilmesinde ve tanımlarında açık tenli kişilerin daha arzu edilir olduğunu ima eden bir dilin kullanılması, pink pussy gibi, destroy her pink pussy gibi, ışıklandırmanın oyuncunun açık tenini daha çok vurgulayacak şekilde ayarlanması, porno oyuncularının ten renklerinin post-production sürecinde açılması gibi durumlar pornografide ten rengi ayrımcılığının örneklerinden. Farkındaysanız eşit işe eşit ücret var mı acaba gibi kısımlara girmedim bile. Reklam sektöründeki ten rengine dayalı ayrımcılık örneklerinde de durum pek farklı değil. Demin verdiğimiz örneklerin tamamını reklam sektörüne uyarlamak mümkün. Dolayısıyla pembe am takıntısı diye bahsettiğim bu açık renkli vulva ısrarı, ırkçılık ve ten rengine dayalı ayrımcılıkla ilgili sorunlarla kesişimsellik gösteriyor. Pembe am takıntısı da ten rengine dayalı ayrımcı tutumun bir uzantısı haline geliyor. Zaten bölümün başında alıntıladığımız Türkiye'de kadın, beyaz ırktan yabancı kadın tweet'i de tüm bu söylediklerimizi doğruluyor. Avrupa'yı güzellik standartlarıyla yıkanan beyinler ten rengi ayrımcılığıyla iyice bulanıyor ve ortaya koskocaman bir beyazlatma sektörü çıkıyor. Cilt rengini açma uygulamalarının geçmişi yüzyıllar öncesine dayansa da kökenini ten rengi ayrımcılığı olarak çevirebileceğimiz kolorizmden alıyor. Birçok kültürde açık ten rengi güzellikle, istihdam olanaklarının fazlalığıyla, evlilik ve sosyal statü açısından daha iyi beklentilerle ilişkilendiriliyor. Bu ideallerle uyuşmayan kişilerin kendini güvensiz hissettiği bir ortam ortaya çıkıyor ve bu durum kişinin özgüvenine ve bütüncül anlamda sağlığına zarar verebiliyor. Ve bu paterni kadınların çocuklaştırılmasından da tanıyoruz. Ten rengi ayrımcılığına verilen tepki cilt rengini açmak oluyor. Cilt beyazlatma, vajinal beyazlatma, kimyasal peelingler, lazer, beyazlatıcı tabletler, enjeksiyonlar, damlalar, güneş ışığından veya dış ortamlardan kaçınma ve DIY hazırlanan kremler bu uğurda başvurulan ürünler ve uygulamalardan. Ve tabii cilt rengini açan ürünler ve Avrupa'ya görünümü yüceltildiği kitlesel mesajlar yoğun bir şekilde kadınlara yönelik pazarlanıyor. Küresel cilt beyazlatma ürünleri pazarının değeri 2021'de 7 milyar dolar olarak hesaplandı ve 2022'den 2031'e kadar 14,6 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Haliyle vulva artma pazarı da giderek büyüyor. Bir de trajikomik bir şekilde jinekologlar dahi bu uygulamaları vajinal beyazlatma olarak pazarlıyor. Dermatolog Bengüsü Özaslan'ı dinleyelim.
Birincisi hastalar vulva renk açma, vulva beyazlatma gibi gelmiyorlar. Hocam vajina beyazlatma diye geliyorlar. Şimdi vulva ile vajinanın bir kafa karışıklığı var zaten kadınlarda. Yaş grubu çok değişken aslında. Böyle çok genç kadınlar da gelebiliyor. Görece böyle orta yaşlı, biraz daha ileri yaş diyebileceğimiz kadınlar da gelebiliyor. O yüzden böyle hani her yaş grubunu etkiliyor diyebilirim. Ama özellikle böyle genç yaşta, işte ne bileyim 18 yaşında, 17 yaşında gelen hastalarda işte böyle şikayetlerle ben bunu düzeltmek istiyorum diye geliyorsa benim aklıma ilk beden dismorfik bozukluk geliyor. Neden 18 yaşında bir kız çocuğu vulvasıyla bu kadar ilgili olsun ve hani oraya kadar her şeyi değiştirmek istesin diye. Zaten öyle olunca dokunmuyoruz. Ön yargıların içinde ezilmiş kadınların bir şeyleri daha kabul edilebilir hale getirme savaşı aslında. Kabul edilebilir olması da işte her yerinin bakımlı olması. Buna işte vulva vajina bölgesi de dahil. Acılı da bir yiyeceğim. Öyle kolay bir şey. Ben hasta bir bak acıyacak. İşte 2-3 gün soyulacak. Biraz kabuk tutabilir. İşte hijyenine çok dikkat etmen lazım. Cinsel ilişki uygun değil falan. Bunları söyleyerek genelde alıyorum. Mesela bir şey sunalım ve bir daha hiç gelmesin o kararma şeklinde talepleri oluyor. Çok yüklü miktarlarda paralar da yatırmaya okey oluyorlar böyle. Çok ilginç bence. Ama bunlar daha çok özel kliniklerine gelen hasta modelleri. Ne varsa yaptıracağım. Acılı olabilir. Hani her şey okey. Yeter ki bana kesin çözümüm var. Ve bunu işte erkek arkadaşım rahatsız oluyor ya da partnerim rahatsız oluyor ya da böyle açıklamıyorlar. Ben rahatsız oluyorum diye açıklıyor genelde. O kendisi rahatsız oluyor. O kararı kendisi aldı. Genellikle de hiç kimsenin işte etkisi altında kalmadan aldı bu kararı. Böyle anlatıyor çoğunlukla. Bir de bunun yanına bazen kadınsa vulva beyazlatma, vulva bleaching'in içine bir vajina daraltma da genelde giriyor. Çok nadiren böyle kadınların partnerleriyle geldiği oluyor mesela vajina daraltmaları. O zaman mesela çok zorlayıcı oluyor. Hastayla çok rahat konuşamıyorsunuz. Gene benim isteğim diye anlatıyor bu kocası yanında. Öyle olunca ben hani mümkünse işleme almıyor idim. Hani çünkü çok emin değilim ne oluyor orada. Bir yandan anlıyorsunuz ve ona yardım etmek istiyorsunuz. Ya bir yandan da gerçek sebebin farkında olmadığını düşünüyorsunuz ve acaba anlatmalıyım mı, ne kadarını anlatmalıyım noktasına düşüyorsunuz. Hekim olarak böyle bir şey meslektaşlarımı nerede konuşurum? Onlar nasıl bakıyorlar bu işe? Bunun deontolojik tarafı nedir? Böyle platformlar yok. Dolayısıyla da siz bazı şeyleri kendiniz bulmak zorunda, kendiniz kural koymak zorunda kalıyorsunuz.
Bengisu'ya vulva artma uygulamalarının yan etkilerinin neler olabileceğini de sordum.
O sırada o bölgeyi yakabilirsiniz. Çünkü kimyasal beyazlatıcılar epidermisi soyar, erode eder, ülsere eder, dozunu kaçırırsanız ne olur? Yara olur. Sonra da skar kalabilir. Yani hani yara izleriniz olabilir, yanık gibi aynı. Enfeksiyon olabilir çünkü üstleri soyuyorsunuz ve o bölge işte idrar yapılan, ondan sonra dışkılanan bir alan ve oranın kendine ait bir florası var. Bu sefer enfeksiyon riski var durduk yere bu arada. Hipopigmentasyon da olabilir, hiperpigmentasyon da olabilir. Daha koyu oluyor. Bu sefer bütün sürece baştan başlıyorsunuz. Lazer için de ben tek seansım 10 bin liradan aşağı olacağını zannetmiyorum şu anda. Bir de kapıyı da açık bırakıyoruz. Gerçekten her pigmentasyon işinde hasta ya ben sana bir şey vereceğim kesin düzelecek diyorsanız hani o yalan. Herkes çok farklı iyileşiyor gerçekten.
Peki, vulva rengini açmanın medikal olarak herhangi bir faydası var mı?
Benim bildiğim yok. Yani cildin herhangi bir bölgesini açmanın bir faydası yok genel olarak.
Fayda yok ama ayrımcılık çok. Tabii burada ten rengine dayalı ayrımcılığın sonucunda ortaya çıkan ten rengini açma eyleminin kişinin kendisini inkarının bir göstergesi olmadığını da belirtmek gerekir. Yani beyaz olmayan kadınlara yüklenenlerin sorumlusu Avrupa'yı merkezli, batılı ve beyaz bakışın teşvik edilmesi ve sürdürülmesinde emeği geçenler. Ten rengine dayalı ayrımcılığın cilt beyazlatma yoluna gitmekten çok daha yıkıcı sonuçları da olabiliyor. Özellikle Pasifik Asya bölgesinde kadınların iyi bir evlilik yapması için açık tenli olması bekleniyor. Ten rengi koyu olduğu için çeyizi gasp edilen, evlendiği evden yollanan ve bunun yarattığı damgalama ve dışlanma nedeniyle intihar eden kadınlar var. Yani pembe am takıntısının eli, kolu nerelere kadar uzanabiliyoru anlamak bu ayrımcılık biçimlerine kimseyi maruz bırakmamak için önemli. Kendimizi maruz bırakacağımız şeyler vulvalarımızın olduğu gibi biricik olduğuna dair pozitif mesajlar. Vulva sağlığımız için ne yapabiliriz'i Irmak'a sordum.
Bence onu olduğu gibi kabul etmek. Yani olduğu gibi kabul etmek, iki şeye çok rastlıyorum. Bir, çok yoğun bir ilgi. Yani sürekli orada bir şey var mı? İyi mi? Yani tabii ki bir farkındalık ve bir algılama olması iyi bir şey. Yokmuş gibi davranmayalım ama bazen de aşırı varmış gibi davrandığımız zaman o da sürekli bir sorun üretmeye yol açıyor aslında. Yani genital bölgenin ekstra bir temizliğe ihtiyacı yok. Ne kıl olarak, ne işte sabunlarla yıkayalım, özel sabunlar kullanalım, onu yapalım. Ne öyle bir şeye ihtiyacı var. Suyla yıkamak yeterli ya da yani kurulamak yeterli olabilir vesaire. Özel bir bakıma ihtiyacı yok onun.
Pozitif mesajlar demişken hala dinlemediyseniz seksolog Rayko Kumru ile kaydettiğimiz Vulva'da Çeşitlilik bölümünü dinleyebilirsiniz. Doktor Can Gunter'in Vajina kitabını okuyabilirsiniz. Çeşit çeşit vulva görebileceğiniz hesapları takip edebilirsiniz ve ben de bu hesapları Mental Clitoris'in Instagram'ından sizlerle paylaşacağım. Tabii tüm bunların yanında yok kara am, yok pembe am diye ahkam kesen hesapları da engelleyebilirsiniz. Vulvalarımıza ve kendimize iyi davranmamız dileklerimle bir sonraki bölümde buluşmak üzere.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.